deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak.
Açık Radyo 94.9 frekansında Deniz Aşırı Ortam'dan, Bozcaada'dan klasik olarak gerçekleştirdiğimiz Deniz Aşırı programını geçen hafta olduğu gibi bu hafta da aynı masada oturup konuşmaya devam ediyoruz. Program konuklarımız son derece kalabalık. Ben dahil 5 kişi olarak bu programı gerçekleştiriyoruz. Program konuklarımızı tekrar dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. Kulindağ mekanından sesleniyoruz dinleyicilerimize. Buranın sahibesi Deniz Dursun. Bozcaada'dan yemekçi arkadaşımız Erhan Sinor, Hakan Kabasakal ve dünya seyahatini tamamlayıp gelmiş gezisiyle, gezi anekdotlarıyla bizi besleyecek olan Hakan Öge ile birlikteyiz. Hepimiz hoş geldik. Evet, geçen hafta Türkiye'de denizcilik kültürüyle ilgili konuşmuştuk. Denizcilik kültüründen Kaz Dağları'na kadar ulaştık ki Türkiye'de genel bir kültür problemi olduğunu, yani genel kültür problemi olduğunu özetle ve bunun oturabilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç olduğunu ve bu zamanın da hızla doğru değerlendirilmesi gerektiği gibi bir sonuca varmıştım ben. Doğru değerlendirmek gerekiyor zamanı. Bunun için de sistemli ve iyi çalışmak gerekiyor. Evet, Hakan, istersen bu hafta senin gezine başlayalım. Abi, dünyayı gezmek nasıl bir şey? Nasıl karar verdin? Yani çocukluğundan beri hayal ettiğin bir şey miydi bu? Yoksa çıkış noktan neydi? Nasıl başladın gezmeye? Gezme fikri nasıl oluştu?
Evet, bu sana bırakayım, uzun bir soru oldu. Cevabı da elimden geldiğince kısa tutmaya çalışacağım. Sonuçta ben Karadenizliyim. Bütün çocukluğum deniz kenarında geçti. Benim oyun alanım denizdi. Dolayısıyla deniz yoluyla bir yerlere gitmek, işte sürekli Karadeniz'e bakarsın, ufuk çizgisi vardır. İşte ufuğa doğru gitmek gayet şey, böyle bir çocuğun hayal edebileceği normal, doğal şeyler. Yani benim çocukluk hayallerim hep işte şu ufuk çizgisine gideyimlerle gelişti. Sonra işte büyüdük vesaire, işte okula gitmeye başladık. Elime bir kitap geçti. Adamın teki gitmiş küçük bir tekneyle dünyaya dolaşmış. Sadun Boru Pupa Yelken kitabını çıkarmıştı. Defalarca okudum, defalarca okudum. Tabii bu hayalim daha da azdı. Yani dedim ki ben de belli bir yaşa gelince bakıyorum kaç yaşında yapmış. Ha, ben de bu yaşa geldiğimde muhakkak yapmalıyım falan. Sonra gel zaman git zaman işte... Doğa sporları yapmaya başladım, işte dağcılık yapmaya başladım, fotoğraf çekmeye başladım. Bu arada denizle de ilgileniyordum. Nasıl ilgileniyordum? İşte windsurf yapıyordum. Mümkün olduğunca işte tatillerde dahi olsa işte deniz kenarlarına gitmeye çalışıyordum. Ama gittiğim yerler genellikle işte turistik olmayan yerlerdi. Sonra maddi imkanlarımı zorlayarak bir tekne sahibi oldum. Küçük bir tekne, 9,5 metrelik, Türkiye'de yapılmış bir tekne sahibi oldum. Daha doğrusu ben yaptırdım.
Fiber miydi
tekne? Fiber tekne. Ondan sonra işte kafada var ya, işte hala Hadun Boru'nun yaptığı dünya turu aklımdan bir türlü çıkmadı. Ondan sonra işte şartları oluşturdum. Atlas dergisine fotoğraf çekiyordum zaten. Gittim konuştum onlarla. Dedim ki işte ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Onlar da aman tabii ki hemen git. Biz seni destekleyeceğiz. Böyle oldu. Yani benim yola çıkma şeyim, itici güç tamamıyla çocukluktan gelen işte hayallerdi.
Tekneyi peki alır almaz böyle bir şey cesaret ediyor olmak çılgınca bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Hangi tekneye binersen bin, yabancı bir tekne olduğu zaman tekne bebek gibi kalır elinin altında. Ne yapacağı, ne olacağı belli olmaz. Tekneye tam anlamıyla hakim olabilmek için bir süreç gerekir. Mutlaka o süreci geçirmişsindir diye düşünüyorum.
2000 yılında aldım tekneyi. İşte 2004 yılında çıktım şeye, dünya turuna. 2004 yılında başladım. O 4 seneyi işte sürekli bizim sahillerimizde seyir yaparak geçirdim. İşte ne kadar? 2000 millik bir tecrübem vardı yola çıktığımda, o kadar. Tabii bu tartışılır. Yeterli miydi bu? Daha fazla tecrübe sahibi olmak gerekmez miydi? Bu tartışılabilecek bir konu. Daha çok tecrübeniz olursa daha az risk alıyorsunuz. Daha bilinçli olarak yola çıkıyorsunuz. Az tecrübeniz olunca risk alıyorsunuz, o kadar. Ama yani yapılmayacak diye bir şey yok.
Eski ve meşhur bir balık adam eğitmeninden şu lafı duymuştum. En iyi dalgıç yaşayan dalgıç demişti o. Evet. Sen de 3 yıllık tekne gezisi, dünya gezisi konusunda burada oturuyoruz ve bu hikayeyi anlatıyorsun. Evet. Bir sorun olmadı ortada.
Yok, elbette. Bir sorun olmadı çünkü dünya denizlerine açılınca görüyorsun, yani örnekleri görüyorsun. Özellikle Fransızlar bu konuda çok şeyler, uç noktaları yaşıyorlar. Dünyanın en denizci milletlerinden biri. Şeyler okudum, böyle dergiler okudum. İşte 18 yaşında çocuk kafasına okyanusa açılmaya koyuyor. Gidiyor işte biriktirdiği parayla tekne alıyor. Hiç hayatında ne ayağını tekneye atmamış. Artık ayağını tekneye atıyor ve açılıyor. Yani inanılmaz örnekler
bu
var.
Bu Amerika'da da böyle, yani bir lise bitirme armağanı olarak babası çocuğa 2 yıl boyunca dünyaya git gez gel diye biliyor. Tanya Anyebi'yi hatırlıyoruz. O da çok enteresan bir hikaye. Evet. Kızcağız tek başına çıkıyor ve korsan saldırılarından korunmak için okumuşsundur o bölümü. Yaşlı, tabii, sakallı bir adam şeyi yapıp teknenin bütün güverteyi boşaltıyor. Her türlü değerli eşyayı başaltı, kıçaltı gibi yerlere şey yapıp korsanlara bir de selam verip geçiyor oradan böyle. Evet. Çok düşünsene 18 yaşında genç bir Amerikalı kızın teknede olduğunu, korsanlar için bulunmaz bir nimet aynı zamanda. Hem teknedeki nimetler hem bir kız yani orada. Evet. Bambaşka deneyimler oluyor elbette.
Şimdi oradaki de sadece denizcilik kültürü değil, önceki programda da konuşmuştuk. Bu hayatın her alanına bunu yayabilirsin. Sadece denizcilikte değil. Yani öyle yaşıyorlar. Şartları zorlamayı seviyorlar. Batı kültürü özellikle. Rekabeti seviyorlar. Çok rekabetçi bir toplum. İlk olmayı çok seviyorlar. İlk olayım, en zoru yapayım. İşte şartları zorladıkça bir şeyleri keşfediyorlar. Olmazı, bir senin başta olmaz dediğini olur kılıyorlar. Tabii öyle olunca da insanlığın önünde ilerliyorlar. Yani çünkü gidiyor adam, ilk defa o gitmiş oluyor, ilk defa o yapmış oluyor. Sonuçta bizden üstün, yani hiç kimse hiç kimseden üstün değil. Bir toplum bir diğerinden daha üstün değil yani sonuçta. Sadece bir şekilde yaşayış biçimleri öyle. Rekabetçi bir toplum, rekabetçi bir kültürleri var, öyle bir eğilimleri var. Tabii onları bütün insanlığın böyle önünde, ama tabii ne olarak önünde? Belki spiritüel olarak değil ama maddi olarak işte ön safhalarda yer almalarına neden oluyor.
Evet, bu araştırmacılık ve ataklık da tabii onlara zaten maddi imkanları da geçmiş yıllardan getirmiş oluyor.
Yani tabii. Tavuk mu yumurta, daha yumurta mı tavuktan. Şimdi diyoruz tabii paraları da var, yapıyor. Adamlar o sayede paraları oldu. Ne oldu işte, atak davrandılar, gittiler okyanusa. Yani ben inanılır gibi değil. Şimdiki biliyorsun ufkun ardında ne var? Ona rağmen tüylerin ürperiyor o boşluğa gitmek. Adamlar hiçbir şey bilmiyordu. Öyle gittiler ufuğa doğru. Yani ne var ne yok.
Değil mi?
Yani çılgınlık. Ama ne oldu? İşte yeni kıta buldular. Tamam, çok zulümden geçirdiler halkı vesaire vesaire. Bu işin etiği falan tartışılır. Ama bu sayede işte para sahibi oldular, sömürge yaptılar vesaire. Aldılar başlarına, gittiler. Yani bunlar ataklıkla ilgili şeyler tamamıyla.
Evet. Evet. Sen başladın abi seyahate, bize aslında Atlas dergisinden takip ettik senin gezini. Yakında da kitabı yayınlanacak. Ne zaman yayınlanacak? Dinleyicilerimize belki bir müjde de veririz buradan.
Vallahi ben işte Şubat sonuna doğru çıksın istiyorum ama bu kitap biraz bir iş. Oldukça emek isteyen bir iş. İnşallah beceri de Şubat sonuna yetiştiririz. Yani en geç herhalde Mart'a kadar çıkmış olur.
Evet, oradaki hikayeyi biraz bize çıtlatsana. Gerçi Atlas dergisinden demin de söylediğim gibi biliyoruz ama bilmeyen dinleyicilerimiz için bir de senin ağzından dinlemek bambaşka olur herhalde. Çıktıktan sonraki, biz bir adada yaşıyoruz, Bozcaada'da yaşıyoruz.
Evet.
Ada yaşamına da gezdiğin yerlerde bakarız ara ara geldikçe, adalara konu değindikçe. Oradaki insanların durumlarını bize anlatırsın. Gördüğün adaların fotoğraflarını biraz anlatmaya gayret edersin. Ama gezinin tabii iskeletini de senden dinlemeyi çok isteriz.
Şimdi tabii bu 3 yıllık bir gezi. Yani anlatacak programlar dolusu malzeme var.
Tabii.
Çok genel olarak söyleyeyim. Ben tek başına başladım bu yola. İşte zaten beni destek bulmamı kolaylaştıran şeylerden biri de buydu. İşte Türkiye'de ilk defa tek başına birisi dünya turuna çıkıyor gibi. Başladım. 6 ay boyunca yalnızdım. Afrika kıyılarının açığındaki Yeşilburun Adaları'na kadar yalnız gittim. Orada Belçikalı bir teknede, Belçika teknesinde seyahat eden, okyanus geçmek için, Atlas Okyanusu'nu geçmek için gelmiş olan Sophie adlı bir Belçikalı ile tanıştım. Ve çok böyle güzel, son derece böyle güçlü bir aşk doğdu aramızda. Daha sonra tek başına çıktım diye onu orada bıraktım, yola devam ettim. Fakat okyanusun ortasında onun bulunduğu tekneyle benimki bir şekilde bir araya geldi. Ondan sonra dedik ki ilahi güçler vesaire. Okyanusun ortasında tekne değiştirdi. Ondan sonra geri kalan yolu beraber yaptık. Bu yolculuğum sırasında, bu dünya turum sırasında klasik rota olan işte bütün tropikal bandı izleyen işte Panama kanalından geçerek devam eden rotayı izlemedim. Şeye indim, Güney Denizlerine indim. Cap Horn'dan, yani Güney Amerika'nın en güney ucundan dolanarak eski denizcilerin yapmış olduğu gibi, Panama kanalı açılmadan önce yapıldığı gibi yaparak bir rota izledim. O yüzden çok farklı coğrafyalardan geçme şansım oldu. Niye farklı coğrafyalar diyorum? Sonuçta dünyadaki coğrafyalar ve işte bitki türleri, insanların yaşam biçimleri, insanların tipleri şeye göre, iklimsel şartlara göre çok şekilleniyor. Yani şeyde kalın siz, sürekli tropikal alanda kaldığınız zaman ülke değiştiriyorsunuz. Ülkelerin isimleri değişiyor ama adalar arasında, coğrafyalar arasında çok büyük farklar göremiyorsunuz. İşte her yerde kokonat ağaçları, bilmem ne. İşte insanların yaşayışları 3 aşağı 5 yukarı birbirine benziyor. Çünkü iklim aynı. Tabii iklim aynı olunca deniz aynı. Denizdeki şeyler aşağı yukarı aynı. Tabii ufak tefek değişiklikler oluyor. Ne bileyim, Kızıldeniz'e girince iklim aynı olmasına rağmen coğrafya değişiyor, orada başka koşullar var. Fakat çok genel olarak aynı yerlerden gidiyorsunuz ama kalkıp o rotanın dışına çıktığınız zaman, işte ben tropikal kuşağın dışına çıkacağım dediğiniz zaman her şey bir anda inanılır gibi değil. Yani çok değişiyor, insanlar değişiyor, iklim değişiyor, hayvanlar değişiyor, denizin rengi dahi değişiyor. Tabii çok daha zengin bence, çok daha doyurucu bir seyahat yapma olanağı buluyorsunuz. Bu yüzden
sen böyle bir seyahat.
Ben böyle bir seyahat yaptım. İşte birazcık koşulları zorlamak istedim. İşte daha fazla farklı yerler göreyim istedim. Atlas dergisine sonuçta konu yapıyorum sürekli. Fotoğrafçılık kimliğim de var. Daha böyle zengin bir fotoğraf şeyim olsun istedim. Arşivim olsun istedim. Maceracı işte bir geçmişim var. Hep işte dağa çıktım, paramotorla işte uzun geçişler yaptım. Bunu denizciliğe de yansıtayım istedim. O yüzden işte Güney Denizlerine girdim. Oldukça maceralı, enteresan şeyler yaşadım orada.
Seyahatin en maceralı bölümü galiba.
En maceralı bölümü orası oldu. Çünkü az bilinen yerler, eldeki kaynakların çoğu çok eskiden hazırlanmış ve daha çok bu işte büyük yük gemilerine hitap eden işte şeyler var, pilot kitaplar var.
Peki, sadece nota değil yani.
Yok, değil, kesinlikle değil. Son derece az haritalandırılmış. Sadece büyük gemilerin geçtiği rota üzerinde işte detaylı harita var. Ama ben büyük gemi değilim. Mümkün olduğunca kıyıya yakın gitmek istiyorum kötü havalardan korunmak için. Girdiğim koyların çoğunun ne haritası var ne bir şey var. O yüzden birkaç kere karaya oturdum. Çok sert havası.
Nasıl çözümler getirdin? Mesela böyle çaresiz hissettiğin anlar olmuştu tabii.
Çaresiz hissettiğim anlar
Yani karaya oturduğunda.
Karaya oturduğunda tabii kısa anlar. Yani tekne karaya oturunca eyvah dünyanın öbür ucundayım. Ben ne yapacağım? İnsan yok, hiçbir şey yok. Nasıl kurtaracağım tekneyi diye tabii endişeye kapılıyorsun. Veya hava acayip kötü. Tekneyi bağlamaya çalışıyorsun. Tekne rüzgarın itmesiyle kayaya doğru gidiyor. Tabii bunlar kısa süren şeyler. Yani işte birkaç saniye sürüyor veya en fazla bir dakika sürüyor. Ama tabii insanı birkaç senesini alıyor götürüyor. Diyorsun eyvah gitti, tekne gitti, ben gittim, burada ne yapacağım, mahvolacağım. Tabii bir şekilde o şeyden kurtulduktan sonra rahatlıyorsun, geçiyor gidiyor. Hava çok kötü. Şimdi oranın biz şeyinde yaz aylarında oradaydık. Ama hava ısısı işte ortalama 5 derece civarında. Her tarafta buzlar buzlar falan var. Ve haftada en az 2 defa şey oluyor.
Antarktika'nın az kuzeyinden bahsediyoruz.
Antarktika'nın az kuzeyi. Antarktika'da evet. 600 mil mesafesi var işte. Haftada en az 2 defa 50 knot'un üzerinde şey yapan rüzgarların ürettiği şeyler, ne derler, fırtınalar çıkıyor. Ciddi fırtınalar. Yani böyle işte 10 bofor, 11 bofor falan fırtına çıkıyor. Dolayısıyla sürekli havayı kollayarak gidiyorsun. İşte girdiğin zaman bir koya tekneyi böyle deli bağlar gibi dört tarafından bağlıyorsun. Çünkü inanılmaz sert civarnalar geliyor. Yani sen böyle yürüyemiyorsun. O kadar sert rüzgarlar var. Dolayısıyla bayağı böyle diken üzerinde yaşıyorsun. Bir gün sonrasının ne olacağını bilmiyorsun. Tabii bunlar maceracı ruhu besliyor. Çok da yoruyor tabii insanı. Yaşarken epey bir ızdırap çekiyorsun, lanetler okuyorsun. Ama orayı arkanda bıraktığın zaman fark ediyorsun ki orada yaşadığın ve gördüğün şeyler çok benzersiz olmuş. Seni en doyuran şeyleri orada yaşamışsın. Çünkü hayatında hiç görmedin, sadece arada bir televizyonda işte gördüğün, duyduğun şeyleri görmüşsün, dokunmuşsun. Penguenlerle beraber işte böyle dolaşmışsın. Ondan sonra balinalar sana eşlik etmiş işte.
Evet, o balina fotoğrafını demin anlatmıştım.
Evet.
Tarihsiz de bir anmış aslında evet. O. Buraya Atlas dergisinde gönderip kaybolma hikayesi.
Evet.
O balina hikayesini dinleyicilerimize paylaşalım istersen. Çok enteresan bir hikayeydi.
Evet. Bu Brezilya'nın açıklarında Abrolhos adaları var. Bu adalar bir okyanusta bir plato oluşmuş. O platonun üzerinde oluşmuş adacıklar bunlar. 3000 metrelik okyanus tabanı orada 50 metreye düşüyor. Ve bayağı da geniş bir alan diyelim işte 100 mil'e 100 mil gibi veya 100 mil çapı olan bir daire düşünün. Oraya balinalar her sene işte Eylül-Ekim aylarında yavrulamaya geliyorlar. Ben bu bilgiyi işte daha önceden aldım ve o dönemde orada olmak için işte hazırlandım vesaire ve gittim. Orada işte bir hafta kadar geçirdim. Tabii çok balina fotoğrafı çektim. Hoplayan, zıplayan, işte yavrusuyla beraber dolanan vesaire. Dia pozitif çektim. O zamanlar dia vardı. Daha dijitale yeni geçiyordu işte endüstri diyelim. Ve bu diaları Brezilya'dan Türkiye'ye postaladım. Fakat maalesef bir daha haber alamadım o dialardan. Bir şekilde yolda kaybolmuş, yok olmuş. Ondan sonra tabii...
Sen tabii ayrılmıştın oradan. Bir dahaki cebinde şansı yok. Önümüzdeki yıla kalıyor
tabii,
değil mi?
Yani. Tabii. Ama sadece balina fotoğrafı çekeceğim diye de orada bir sene geçirmem mümkün değildi. Çünkü benim amacım balina fotoğraflamak değildi. Balinalar benim yolumun üzerindeydi. Ben fotoğrafını çekmiştim. Dolayısıyla onlar resmen kaybedilmiş bir hafıza olarak arkamda kaldı. Ve o andan itibaren dijital çekmeye karar verdim. Ondan sonra tamamıyla dijital çektim bu fotoğrafı.
Orada inanılmaz bir manzara anlatmıştın demin aşağıda. Ben de çok büyülenmiştim. Ortalıkta hiç balina yok ama tekne yüzeyinde balinaların seslerini duyuyorsun.
Tabii onu fotoğrafa yansıtmak mümkün değil. Onu sadece yazıda belirtebilirsiniz veya videosunu çekebilirsiniz. Ben her zaman işte balina seslerini işte özel aletlerle duyabiliyorsunuz zannederdim. Belgesellerde izledik işte balinaların enteresan sesleri var, konuşuyorlar birbirleriyle, iletişim kuruyorlar bir şekilde. Bu kadar yüksek Bir ses ki bu şeyde de duyuluyor. Deniz yüzeyinde de duyuluyor. Bayağı ciddi duyuluyor. Yani bütün her taraf balina sesiyle inliyor resmen. Evet. Böyle balina büyürür gibi ses çıkarıyorlar.
Kuzey ve güney yarı kutuplarının yakınında olan iki balina eğer eşleşmişlerse daha önceki dönemlerde o kadar uzun mesafede sesleriyle birbirlerini ayırt edebilirlermiş.
Vallahi ben
o kadar ki güçlü bir ses
tabii, duyulabiliyor. Tabii. Okyanus aşırı yani 3000 mili aşan ses kayıtları var. 3000 mil.
İnanılmaz. Bir de onların algıladıkları frekanslar da farklıdır diye düşünüyorum ben. Değil
muhtemelen
mi?
Yani balina çalışan insanların hep bahsettikleri yeryüzünde hiçbir mesafeyi umursamadıkları haberleşirken.
Evet. Evet. Doğrudur. Doğrudur.
TT.net falan gibi bir bağlantı değil tabii bu bahsettiğimiz. Evet, bambaşka organik bir bağlantıdan bahsediyoruz. Evet, ideal olan belki de değil mi?
Belki de o yani. Evet. Onlar bir yolunu bulmuşlar, biz de bulabilsek keşke.
Bulmuşuz işte. Biz de uydu falan kullanıyoruz bu şekilde. TT.net vesaire. İnternet falan. Açığımızı öyle kapıyoruz. sonra tabii bu genellikle dünya turu demek, tekneyle dünya turu yapmak demek. Aslında tabii dünyayı dolanıyorsunuz ama dünyadaki bütün her yere gitmeniz mümkün değil. Gidersiniz gitmesin ama tabii 20 sene sürer, 30 sene sürer. Böyle 2-3 senede dünyanın her yerine gitmeniz mümkün değil. Ben toplam 33 ülke dolaşmışım. Ama bu dolaştığım ülkelerin çoğu ada devlet. Yani tekneyle gittiğiniz zaman genellikle adalara gidiyorsunuz. Kıta ülke olarak... İşte Afrika'nın kuzeyinde bir işte Fas, Tunus gördüm. Onun dışında Güney Amerika'da işte Brezilya, Arjantin, Şili kıyılarında dolaştım. Onun dışında hep bir adadan ötekine çok ada ülke gördüm. Konuşmamıza başlarken de işte adaları demiştin. Adalara gelelim. Evet. Adalar.
Kaç ada gördün abi? Yani 33 değişik ülkede bulunmuşsun. Bir rakam vermen gerekirse kaç tane adada bulundun?
Evet, bunu tabii...
Veya çok saçma bir soru mudur bu bilmiyorum.
Saçma
tabii.
Değil, saçma değil ama...
Adacı adamlar olduğumuz için.
Tabii saçma değil ama daha önce hiç düşünmedim, kimse de sormadı, o yüzden saymadım ama yüzlerce değil, onu söyleyeyim. Yani yüzü geçmez, işte herhalde 50 ile 100 arası gibi bir rakam.
Birbirinin benzeri adalar mıydı bunlar yoksa çok farklı yerler miydi?
Şimdi şeye de çok benziyor, işte... tropikal kuşakta okyanuslarda çok benziyor. Yani işte Karayip adalarıyla Pasifik adaları arasında çok büyük farklar yok. Yani aşağı yukarı işte yapıları işte palmiye ağaçları var. İnsanlar tipleri biraz değişiyor. Çünkü nereden geldikleri farklı. Karayip adalarında daha çok Afrika'dan gelme zenciler var. İşte eski köle ticaretinin olduğu yerler. Asıl adalılar, asıl Karayipliler kalmamış. Sadece zenci var, Afrika zencisi. Şeyde bu Pasifik adalarında işte ilk önce Polinezya'da daha çok Güney Amerika'da yerlerine benzeyen işte böyle çıkık elmacık kemikleri olan yerliler var. Daha ilerleyince daha siyahi oluyor insan. Daha sonra biraz aborjinlere benzemeye başlıyorlar. Sonra Avustralya'ya geçtikten sonra Azyatik oluyor tabii ki tipler. İşte çekik gözlü vesaire. İnsanların tipleri değişiyor ama yaşam şekilleri aşağı yukarı aynı.
Peki bu yani coğrafyalar üzerinde yaşayan popülasyonların mutlaka bir etkisini görüyorsundur. Mimari değişiyordur, doku değişiyordur. Kimi bambudan yapıyordur da kimi palmiye yaprağından yapıyordur. Hani dokular değişmese de üzerinde yaşayan halkın popülasyonun coğrafyaya başka bir etkisi vardır diye düşünüyorum. Öyle bir etki gözledin mi? Mutlaka öyle... farklı coğrafyalarda o etki elbette... ağaç değişince yapı da değişiyordur mutlaka ama
evet.
Hani aynı malzemeyle farklı bölgeler görmüşsündür.
Şimdi dediğim gibi tropikal adalarda yaşam şekilleri çok benziyor, evler de çok benziyor. Ama dünya turu yapmak demek aynı zamanda sömürge turu yapmak gibi bir şey. Bütün bu işte sömürgeleştirme hep deniz yoluyla olduğu için işte Avrupalı bütün o adalara senden birkaç yüzyıl önce girmiş ve bu işte sömürgeleştirirken kendi kültürünü de getirmeye çalışmış. Hangi ülkenin girdiğine bağlı olarak veya hangi misyoner grubun girdiğine bağlı olarak yapılar değişiyor. İnsanların geleneksel yapıları değil de oraya gelen Avrupalının dayatmasına göre yapılar biraz değişiyor.
Yani bir standart var yani neticede.
Tabii bir standart var. Ne oluyor? İşte bakıyorsun yerli aşağı yukarı aynı şeyi yapıyor. İşte bambudan veya işte kokonat ağacından işte böyle aşağı yukarı aynı tarzda evler. Ama bakıyorsun yanına bir tane kilise yapılmış. Ha, o kiliseyi acaba bir Cizvit mi getirdi? Yok bir işte veya bir İspanyol kökenli bir şey mi geldi? Gelmiş oraya ne derler? Sömürgeci toplum mu gelmiş yoksa Fransız kökenli mi gelmiş? Ona göre sonradan yapılan yapılar değişiyor. Şeyde ise tropikal kuşağın dışında tabii dediğim gibi daha önce konuşmamın başında her şey değişiyor. Bu Şili'nin açıklarında Robinson Crusoe adasına gittik mesela. Burası da işte
simge bir ada tabii.
Çok simge bir ada. İşte Alexander Selkirk yaşamış orada. Daha doğrusu yaşamamış. Oraya düşmüş. Ve orada işte 4 senesini geçirmiş. Daha sonra bunun orada yaşadığı maceraları baz alarak Daniel Defoe Robinson Crusoe romanını ortaya çıkarmış. Ve adanın ismi de o yüzden Robinson Crusoe Adası.
Bir efsane doğmuş yani.
Bir efsane doğmuş evet. Aslında adanın asıl ismi eski ismi San Juan Adası. Sonradan onu işte Robinson Crusoe'ya çevirmişler. Burada mesela öyle işte samandan yapılma falan evler yok. Bayağı işte betonarme veyahut prefabrike. İşte prefabrike ama genellikle ağaç kullanarak yapılmış prefabrike evler var. İşte şeydeki Şili'deki Şili'de gördüğünüz insanların devamı orada var. Yani
nüfus var mı bu adada şu anda?
Var var.
500 civarında.
500 civarında insan yaşıyor. Yerli halkı yokmuş. Oralar primitif olarak yaşamaya uygun yerler değil. Sert havası çok sert. Dolayısıyla bir şekilde daha önce yaşamış insan izine rastlanmamış. Tamamıyla göçmenler, yani İspanyol göçmenler Şili'ye geliyorlar. Ondan sonra o adalara da geçiyorlar.
Şu anki amacı ne? Yani bir balıkçılık istasyonu, bir balina avı şey mi? Yani insanlar ne yapar burada bu Robinson Adası'nda?
Robinson Adası... Bölgenin daha çok Şili'nin istakoz şeyini karşılıyor, ihtiyacını karşılıyor. İşte istakoz ağlı şeyleri var böyle, kapanları var. Onlar da çok değerli istakoz çıkarıyorlar.
Kıyıya uzaklığı ne kadar Robinson Adası'nın ana karaya?
Ana karaya 300 deniz mili. 300 deniz mili civarında. Yani bayağı izole.
İklim soğuk mu?
Bayağı izole. Mevsimler var. Yazın sıcak, kışın soğuk. Kışın ciddi soğuk. Güney Denizi'nde olduğu için kışlarını çok sert geçiriyorlar. Yani çok ciddi fırtınalar çıkıyor. Ama yazın gayet keyifli oluyormuş. Biz gittiğimizde oraya sonbahar sonuna geliyorduk. Mevsim dönmeye başlamıştı. Biz oradayken bir fırtına geçti üzerimizden. Neyse şeydeydik, demirdeydik. Ama demirde bile bayağı bir şey olduk. Sarstı yani, çok sert rüzgarlar yedik.
Hakan, evet. Ben şöyle bir şey merak ettim. Yolculuğunun ilk yanılmıyorsam 6 ayında yalnız olduğunu, yalnız yelken bastığını söyledin. Sonra Sophie ile tanışmışsın.
Evet.
Yani keyifli bir tesadüf olmuş anladığım kadarıyla bu. Sonuçta ada insanının en önemli meziyetlerinden biri bana göre sabretmek. Çünkü her şey denizin ve rüzgarın merhametiyle sınırlı.
Evet.
Hani bütün tedarik buna bağlı ve iyi bir adalı olmak için iyi bir sabır taşı olmak gerek. Peki, yani sonuçta tekne de bir hareket eden bir ada nihayetinde ve tek başınaydın. Evet. Bu ilk 6 ay veya ya bir tek başına dünyayı gezmeye çıkan biri akılsal bütünlüğünü nasıl korur o hareket eden ada üzerinde? Ne yapması gerek?
İnsan her şeye alışıyor.
Bir de ben, bir inanç meselesi galiba bu biraz.
Ben sonuçta öyle asosyal falan bir insan değilim. Ha, yalnız kalmayı severim vesaire ama paylaşmayı da severim. Ama gördüm ki alışıyor insan. Yani benim sonuçta Sophie'yi ile devam etmem tamamıyla işte teknelerimizin okyanusun ortasında bir araya gelmesi falan gibi böyle inanılmaz şeyler bir araya geldi. Resmen böyle şey... evrensel güçler bize ya saçmalamayın kardeşim beraber olun dedi resmen. Yoksa yani Tek başına başladım, tek başına bitirecektim. Yapılmayacak bir şey değil. Yani dünya turu yapan insanların %30'u tek başına yapıyor bu işi. Yani Türkiye'de
bir de böyle kavga ediyorsunuzdur herhalde, değil mi? Sen bitirtmedin bana bu.
Vallahi ben daha hiç kavga etmedim.
Özel bir donanımı var mıydı peki? Yani tek kişinin kullanımına uygun özel şeyler yapılmış mıydı teknenin?
Yok, hayır. Ama şimdiki aşağı yukarı bütün tekneler tek başına kullanılabilecek gibi. Yani çok da atla deve şeyler değil bunlar. Zaten artık GPS teknolojisi var. Bir Allah'ın kulu sextant kullanmıyor artık. O kadar çünkü kolay ulaşılabilir ve o kadar hayatı kolaylaştıran bir sistem ki. Otopilot var. Zaten bütün yol boyunca elinizi şeride sürmüyorsunuz. Dümeni zaten sürmüyorsunuz. Bu her zaman böyleydi. Bu da yeni çıkmış bir şey değil. Yani zaten kullanılan otopilotların çoğu mekanik otopilotlar. Yani senelerdir olan şeyler bunlar. Artı dünyayı yelkenli tekneyle, küçük bir yelkenli tekneyle dolaşan ilk insan Amerikalı bir insan ve tek başına yapmış bunu 1900 yılında. Yani şimdiki teknolojiyle hayli hayli yapılır. Ama dediğim gibi yapılan her hareket, her şey mümkün. Hiçbir şey imkansız değil. Riski arttırıyorsunuz. Bunu kabul etmeniz lazım. Diyeceksiniz ki, ha ben işte arada bir uyumam lazım. Ne yapıyorsunuz uyurken? Yine teknolojinin yardımını alıyorsunuz. Radar var. Ve radar da eskisi gibi ulaşılmayacak bir şey değil. Ben 500 dolara almıştım tekneye koyduğum radarı. Yani açıyorsun radarı. İşte bir tekne görürse bipliyor. Ama aslında o da yeterli değil. Çünkü işte yelkenli teknelerin çoğu yeterince eko vermiyor. Dolayısıyla karşına bir yelkenli çıkarsa ona bindirme ihtimalim var. Ama okyanusta çok düşük ihtimaller bunlar. Okyanusta öyle yani insan yapısı bir araç görmek vesaire, yani çok zor şeyler. Böyle olduğu için o riski alıyorsun.
Peki tekne gördüğün zaman radarda kaçıyor muydun? Yoksa yani yaklaşmak mı istiyordun? Nasıl bir...
Radarı çok açmadım zaten. Çünkü teknede yani 200 amperlik bir tane aküm vardı. Sürekli yelkenle gidiyorsun. Öyle olunca tabii enerjiyi harcamak istemiyorsun. Artı bilgisayar kullanıyorum. Çünkü sürekli işte mail atmam lazım, mail almam lazım. Not alıyorum tabii. O bilgisayarın sürekli olarak beslenmesi lazım, şarj olması lazım ve bayağı bir enerji. Güneş enerjisi vardı, bir de rüzgar enerjisi vardı. Rüzgar türbini vardı. Rüzgar türbini çok şey değil, o kadar akıllıca gibi gelse de yelkenli tekneler için o kadar akıllıca bir yöntem değil. Çünkü
belki limanda daha efektif oluyor.
Limanda da o kadar efektif olmuyor çünkü genellikle arka rüzgarla gidiyorsun. Arka rüzgarla gidince zaten çok fazla rüzgar hissetmiyorsun. Dolayısıyla şey yeterince hızlı dönmüyor, bazen hiç dönmüyor. Limanda genellikle rüzgara kapalı yerlere devir atıyorsun. Yani koy dediğin yer genellikle dalga da almaz, rüzgar da almaz. Orada da çok fazla işe yaramıyor. Nerede işe yarıyor? İşte Pasifik adalarında atollere falan atarsan rüzgar açık oluyor genellikle. Çünkü yüksek bir şey yok önünde. Orada işliyor. Onun için güneş enerjisi çok daha şey mantıklı. İşte güneş enerjisini de akşam kullanamıyorsun. Artı benim tekne küçüktü. Güneş enerji panelim küçüktü. İşte 50 wattlık bir tane panelim vardı. Dolayısıyla öyle radarı, bilgisayarı hepsini birden besleyecek enerji kaynağım yoktu. Peki, radarı fazla açmıyordum o yüzden.
Antarktika'nın az kuzeyinde balinaları gözlemlerken güneş enerjisinin belli bir derecede sonra çalıştığını biliyorum ben. Ben de kullanıyorum çünkü güneş enerjisinden. Aha. Ben de elektriğimi üretiyorum. Güneş enerjisi sağlıklı çalışmış mıydı?
Şimdi
rüzgarla destekledim.
Tabii rüzgar. Şimdi şöyle bir şey var. Tropikal bölgelerde
hiçbir sorun yok.
Hiçbir sorun var.
Var mı?
Çünkü sıcak, hava sıcak. Ne oluyor? Tamam, güneş çok güzel ama öğleden sonra şeyler oluşuyor. Bulutlar oluşuyor. Bulutlanma oluşuyor. Ondan sonra genellikle arka arkaya böyle küçük boralar patlamaya başlıyor. Güneş kalmıyor tabii. Güneş saklıyor.
Stabil güneş yok.
Stabil yani. Güneş yok. Güneyde ise seyir yaptığın günler hep bekliyorsun. İyi havayı bekliyorsun. İyi hava dediğinde işte pırıl pırıl bulutsuz hava oluyor. Tamam, güneşin açısı falan çok iyi değil ama yaz aylarında oradasın. Dolayısıyla günler daha uzun. Günler daha uzun olduğu için daha fazla aydınlık var. Bir de bulut olmadığı için daha çok güneşte haşır neşir oluyorsun. Yani daha dezavantajlı değil. Aşağı yukarı işte çarpsan bölsen herhalde aynı miktarda enerji alıyorsundur orada da.
Ama netice itibariyle senin enerji ihtiyacını karşıladı bu sistem.
Dikkatli oldum. İşte elektriğe çok bağımlı olmamaya çalıştım. İşte radarı fazla kullanmadım vesaire. Evet, yeterli oldu. Yeterli oldu. Ama işte tekrar böyle bir tura çıkarsam şey bulunduracağım teknede. Arkadan çektiğin şey var. Su tekne giderken
dinamo
işte
gibi,
dinamo gibi. Evet. Yani suyun hareketinden enerji harekete gibi bir şey çekiyorsun. Evet. O bayağı şey, çok memnun onu kullanan insanlar. Evet.
Uzun yol,
uzun yolda onu tavsiye ederim. Evet,
evet, çok akıllıca gözüküyor gerçekten. Evet. Evet, dinamoyla.
Dinamosu.
Su dinamosu. Yani şey şey aynı, ne derler, enerji üreten jeneratör kısmı aynı şeyde, rüzgar türbiniyle. Sadece pervanesi farklı. Bir tanesini rüzgar çeviriyor, ötekini denize atıyorsun. Teknenin işte gidişinin verdiği ivmeyle parakete dönüyor.
Bu arada Robinson Adaları'ndan bu parantezi açtık ve buraya kadar geldi. Robinson Adaları'na her dünyayı gezmeye çalışan kişi gitmiyor. O da farklı bir rota diyebiliyorum ben.
O şey, yani o şeyden geçmek lazım.
Aşağıdan
geçmek lazım. Kaporn'dan geçmek lazım oraya
çok
gitmek için.
Çok güneyde bu adalar. Yani
adalar çok güneyde değil ama yol üzerinde değil. Yukarıdan gelmeye kalkarsan rüzgara ve akıntıya karşı gitmen gerekiyor. Kimse yapmıyor onu. Yani illaki aşağıdan gelmek lazım. Onu da yapan çok az tekne var. Bu okyanus şeyde, tropikal sularda binlerce tekne var. Yani hakikaten binlerce, her tarafta ataş yelkenli tekne kaynıyor. Ha, dünya turunu tamamlayan o kadar fazla tekne yok. İşte her sene 300 küsür tekne belki tamamlıyordur. Ama o sularda çok yelkenli tekne trafiği var. Şeyde ise bu Cap Horn, işte o civarlara senede toplam 20 tekne falan gidiyor.
Çok sert sular, yani tarih sert boyunca birçok geminin son durağı olmuş orası. Yani oradaki sular, evet, hep tehlikelidir. Kayalıklar, Patagonya'nın işte ateş toprakları falan. Hı. Tam bir gemi mezarı anladığım kadarıyla.
Öyle ya. Adım başı şey, gemileşi görüyorsun.
Patagonya bir de coğrafya olarak herhalde dünyanın en güzel coğrafyalarından bir tanesi diye.
Çok özel, çok özel.
Çok özel yani, değil mi?
Gerçi o coğrafya, benzer coğrafya şeyde de var. Norveç kıyıları, işte fiyortlar vesaireler. Ama Patagonya'nın farkı, iklim daha sert oradan. Çünkü Güney Denizi Kuzey Denizi'ne göre daha sert. Çünkü kara yok. Tek kara işte Güney Amerika'nın aşağı doğru böyle sarkmış ucu. Dolayısıyla sistemler çok daha işte karşılarına engel çıkmıyor. İşte karanın ısıtıcı etkisi yok. Dolayısıyla daha soğuk iklim ve çok daha böyle sert, yıkıcı şeyler oluşuyor. Fırtınalar oluşuyor. O yüzden coğrafya çok daha özelleşmiş. Toprak yok ama her taraf ağaç dolu. Dedim ya, bu nasıl olur? Toprak yok ve ağaç var. Yosun oluşuyor şeylerin üzerinde, ne derler, kayaların üzerinde. Tabii bu yüzlerce, binlerce yıl üst üste yosun oluşa oluşa ciddi bir kalınlık ediniyor. Yani işte diyelim yarım metre kalınlığında yosun oluşuyor ve çok yağmurda yağıyor. O yosunları toprak kabul edip ağaçlar büyümeye başlıyor. Ama ağacı sallayabiliyorsun, böyle sallıyorsun, koskoca sallanıyor çünkü kökü çok sağlam, bir toprakta değil. Ne, vallahi ağaçların isimlerini bilmiyorum ama çalı çırpı gibi böyle çok büyük ağaçlar yok.
Funda
tipi, çünkü şey çok sert, rüzgar çok sert ve genellikle ağaçların hepsi ya kuytuda şey, kuytularda varlar, kovuklarda. Bir şekilde başarıp açıkta kök tutturanların hepsi de böyle yatmış durumda, eğilmiş durumda.
Abi, liman güzel miydi bu arada Robinson Adaları'nda?
Robinson Adaları'nda çok kötüydü liman. Tek bir yöne sadece sana koruma sağlıyor. Rüzgar başka yerden geldiği zaman bu tekneni değiştirmek zorundasın. Açık, her tarafı açık. Dolayısıyla çok iyi değildi. İşte hava bir kere patladı ve çok şey, sıkıntı çektik. 3 gün sanki böyle fırtınalı bir denizde seyir yapıyormuşçasına yoruldum. Yani limandayız. Tekne bir oraya sallanıyor, bir bu yana sallanıyor. En sonunda dayanamadım, terk ettim adayı. Yani dedim burada sallanacağımızı açık denizde sallanırız. Hiç olmazsa birazcık da yol almış oluruz. Yani,
o yazıyı çok net hatırlıyorum. Yani ben de çok ilgilenmiştim ada programı yapan bir adam olarak. Robinson Adaları'nda bir popülasyonun 500 kişi civarında olduğunu söylemiştin. Ve 100-150'ye yakında genç nüfus olduğunu. Evet. Bunların hepsinin Santiago'ya yerleşmek istediklerini evet. söylemiştin. Geçen yıl Cesare Evora, Cape Verde'den çok önemli bir sanatçı.
Evet.
Evet, şarkıcı, evet. müthiş parçaları olan biz çok seviyoruz.
Ben de çok seviyorum.
Ada parçaları da vardır. Isola'da filan gibi. Belki evet. programın sonunda onu da dinleyebiliriz, dinletebiliriz dinleyicilerimize. Cesare Evora Türkiye'ye gelmişti ve Türkiye'de bir röportaj çıkmıştı. Şundan bahsetmişti. Cape Verde'de yaşayan bütün gençler Lisbon'a yerleşmek istiyorlar. yani Bozcaada'daki kitleye bakıyorum. Adadaki çocukların hepsi ya İstanbul'a ya Çanakkale'ye gitmek istiyorlar. Evet. Bu bir ada kaderi galiba değil mi? Adalar terk edilen yerler. Aynı.
Vallahi bunu sadece adaya indirgememek lazım herhalde. Gidiyor diyorsunuz doğuya, oradaki köylere gidiyorsunuz. Köylerdeki genç nüfusun çoğu gitmiş, büyük şehirlere gitmiş, İstanbul'a gelmiş. Yani bir şekilde insanlar herhalde harekette bereket vardır deyip hareketin olduğu yere gitmek istiyor. Ve bunu da gençler daha çok tabii yapıyor. Çünkü genç ne bileyim işte sıkılıyor orada herhalde. Televizyon denen bir şimdi şey var, bir iletişim aracı var. Televizyonda görüyorlar işte... hayatı görüyorlar vesaire. Ben konuştum işte Robinson Crusoe'daki gençlerle. Orada vardı gençler ama tam işte sezon sonuydu. Oradaki turizm sezonunun sonuydu. Şey dediler. Vallahi biz işte bir hafta sonra basacağız Santiago'ya gideceğiz. Niye gidiyorsunuz Santiago'ya? Burada hayat daha güzel değil mi? Sessiz, sakin falan. Abi çok sessiz, sakin diyorlar. yani işte diyorlar Santiago'da işte hayat var orada. İşte gidiyoruz, flört bulabiliyoruz. İşte barlardan çıkmıyoruz vesaire. İşte böyle şeyler arıyor insanlar. Yani sadece sadece para da değil yani. Sadece evet. para da değil. Evet, sosyalleşmek istiyor. Öyle.
Yani şöyle bir durum var aslında. Tam tersine baktığın zaman da yani... dünyada çok büyük bütçeli birçok insanda bütün evet. servetini Robinson Adası'nda yaşamak için harcayabilir. O çocukların yanında da olabilir.
Aynı şeyi
yani başka bir bakışta gerçekleşecekler.
Gördüğün adalarda mesela İzlomanya diye bir kavram vardır. Adası,
Adamanyaklı.
Adamanyaklı. Bizim Bozca'da da bizde belki birer İzlomanya. Sen gördüğün adalarda bütün insanlar var mıydı?
Tabii vardı. Robinson Crusoe adasında işte 60 yaşına gelmiş insan tanıdım. Bir kere gitmemiş Şili'ye, anakaraya. Bir kere gitmemiş insan
tercih
var.
Edenler.
Evet.
Ya bizim adada da hatırlasana yani Katerina teyze zannediyorum 80 yaşında vefat etti. Hayatı boyunca polenta fenerine gitmemiş ya adanın üzerinde 6 kilometre ileride yani şahane bir yer. Evet yol kötü falan ama yani hocası her gün gidiyor. Bir kere git yani. Hala tabii yani bizim şu anda lokantacı Hafız mesela. Ya bizim orayı görmemiş adam. Biz güneybatısındayız adadın. Siz neredesiniz diyor. Hiç bilmiyorum oraları diyor. Abi bir gün çık gez yani. Kahvede oturacağını değil mi?
Böyle yaşadığı bir, yer yetiyor yaşadığı galiba yer... herhalde. Midir evet. kendisini?
İşte sabır dedin ya sen de adalılarla ilgili. Belki
ama
öyle bir...
Ama çok bir sabır ya. Çok
başka bir kanaatkarlık yani değil mi?
Gambia adalarına gittik işte.
Gambia adaları
Gambia. Fransız Polinezyası'nın güneyinde kalan işte bayağı uzak adalar. Yani Fransız Polinezyası içinde de uzak adalar. Anakaraya bayağı uzak. 3500 deniz mili falan işte mesafe var. İlk uğradığımız yer orası olmuştu. Robinson Crusoe'dan çıktık. 3500 mil geçtik. Gambia'ya çıktık. Buradaki işte en büyük adaya gittik. 1000 kişi yaşıyor. İşte gittik birazcık işte hamlığımız gitsin falan diye ada turu yaptık vesaire. Sonra geldik bir iki kere yaptık ada turu. Geldik konuşuyoruz. Bir kadın 35 yaşlarında bir kadın şey diyor, nereye gittiniz dedi, işte adanın arkasına yürüyerek gittik. Baktı bize, ben hayatımda gitmedim diyor.
Aynen mantık.
İnanılır gibi değil. Yani orada yaşıyor kadın falan. Ya işte yaptığı nedir? İşte deniz kenarına gidiyor, orada belki balık falan avlıyor işte. Sonra evine giriyor, çıkıyor. İşte biraz ufak bir bahçesi var, onunla uğraşıyor. O kadar, hayatı bununla sınırlandırmış. Yani adanın arkasında ne var ne yok hiç merakını çekmiyor, düşünmüyor bile.
Bununla mutluysa da
Kesinlikle öyle. İtiyor, yani bunu eleştirmek kesinlikle yanlış. Bakıyorsun çok huzurlu, güzel bir yaşantısı var. Ha ama şey işte onların da en büyük hayali Tahiti'ye gitmek. Tahiti sonuçta onların en şeyi büyük adası, büyük yeri. Ondan sonra orada işte büyük şehir var. Arada bir oraya gidiyorlar. Adana kendi adasının arkasına gitmemiş ama Tahiti'ye gitmiş birkaç kere falan. Öyle şeyler. Şimdi geldik Türkiye'ye. İşte nerede yaşayacağız, ne yapacağız, ne edeceğiz? En sonunda biz de adada yaşamaya karar verdik. Sonuçta 3 senelik deniz yaşantısından sonra tabii denizden tekrar kopmak mümkün değil. Etrafımız suyla çevrili olsun istedik. İşte Heybeliada'da yaşayacağız. Sonra tabii oraya gidip geldikçe adaya orada da hikayeler duymaya başladım. Doğma büyüme işte adalı olanlar var. İstanbul'un ortasında adalar bunlar. Yani işte vapurla 20 dakika falan sürüyor Bostancı'ya gitmek. Burada oturup senede bir kere iki kere şehre inen insanlar var. Yani o kadar bağlılar ki adası adalarına veyahut da bulundukları çevreye. Şehreye gitmek büyük bir macera onlar için.
Ben mesela Bordeaux'da yaşıyorum. Geçen sene 8 ay karşı kıyıya geçmemişim. 8 ay olmuş.
Evet.
Yani 8 ay sonra arabanın muayenesi zorunlu olarak Çanakkale'ye gitmek gerekti ve oradan
zaten Anadolu'ya geçmek büyük bir mesele bizde. Yani eyvallah gideceğim geleceğim. Dur yarın gitmeyeyim. Hadi öbür güne kalsın. Çok zor geliyor yani.
Ama tamam belki kolay ama işte Bolca'da belki şimdi birazcık daha mesafe belki yani biraz daha uzundur ama İstanbul'un ortasında böyle psikolojiye girmek aynı yani. İnanılır gibi değil.
İstanbul'a gelme mesafesi olarak söylüyorsan aynı, evet, ama karşı kıyıya geçme aynı aşağı yukarı. Töreni aynı.
Töreni aynı.
İstanbul'a zaten artık hareket etmemek hareket etmekten daha mantıklı. Kesinlikle daha mantıklı ve emin olun hani Heybeliada'da yaşıyorsanız yani İstanbul'un bence birçok yerine yani anakarada yaşayan İstanbul'dan daha kolay gidersiniz.
Deniz yolunu kullanmak çok akıllıca İstanbul'da hakikaten. Ben onu keşfettim. Mesela şimdi eskiden Taksim'e gitmek için Anadolu yakasında oturuyorum. İşte dolmuş kullanırdım, köprüyü kullanırdım. Hadi en kötü ihtimalle şeyi kullanırdım. İşte Kadıköy'den vapurla karşıya geçiyorsun vesaire. Sonra şimdi başka türlü bakmaya başladım. Denizden nasıl giderim falanı düşünüyorum. Şimdi ters yapıyorum. Bostancı'ya gidiyorum. Bostancı'dan deniz otobüsü alıyorum. Hem daha çabuk gidiyorum hem daha stresli bir yolculuk oluyor. Denizi kullanma alışkanlığı yok hakikaten. Bize aklına gelmiyor insanın ama çok daha mantıklı bir yöntem.
Çünkü zamanlar emin olun artık deniz çok daha kısa. Çünkü hani deniz otobüsleri ciddi bir sürat yapıyorlar. Evet. Sıkışma sorunu yok. Yani ara sıra sisli, lodoslu, ufak tefek pürüzler oluyor ama yani İstanbul'un bir yerinden bir yerine 3 saatte geçiyorsanız artık.
Evet. Evet. Yani denizi kullanmayı öğrenmeye başlamak lazım.
Ya bundan işte yani denizle tanışıklığımız bizim Surunleri Fakültesinden geliyor. Bizim bir yılımız da Yassıada'da geçti. Hani
en keyifli dönemimizdi.
En keyifli yılımızdı. Evet. Ve adalarda yaşayan yani İstanbul'un normal adalarında yaşayan insanların her gün bir kere bir posta bedduasını alırdık biz.
Buraya ya bunları bırakıyoruz buraya işte vaktimizi alıyorlar uzun sürüyor 40 dakikalık sefer oluyor sana 1 saat 10 dakika çok ayıp falan diye hikayet ediyorlardı ama günde 3 kere de gitmek zorundaydı çünkü orada bir okul vardı çok büyük bir yönetim hatasıyla da o okul oradan ayrılmak zorunda kaldı çünkü bir deniz okulunun herhalde bir adada olmasından
daha doğal bir şey olamaz.
Çok mantıklıydı. Sonra Beyazıt'ta eski kimya fakültesine yerleşip bütün büyüsü kayboldu.
Ama emin ol yani senin dünyayı dolaştığın teknede sahip olduğun olanaklar Yassıada'da da yoktu. Yani bir hazırlıksız geçiş örneğiydi. Ben bundan yola çıkarak sana küçük bir şey sormak istiyorum. Şimdi 3000 mil, 2000 mil gibi mesafelerden bahsediyorsun. Hiç insan görmeden, tekne görmeden, işte en yakın yardıma vesaireye çok uzak noktalardasın. Hani sizler adalarda yaşayacak insanlar, yaşayan insanlar olsanız da iyi kötü bir hastanesi var, bir şey var. Yani ama sen denizin ortasındasın, tek başınasın, sonradan çift başına oldun.
Yine tek başınasın yani.
Sorunları çözmek için yani yiyecek bir sorun, avlandın mı? Sağlık bir sorun, yani sürekli denizde ki bir kazazedeyi kurtarmak için hazır birileri mi bekliyor bu tür maceracılar için?
Hayır yok öyle bir tabii bir takım sistemler çıkardılar. İşte Başına bir şey gelirse, kazaya uğrarsan uydular aracılığıyla nerede olduğunu bildiren sistemler var. Onu tabii ki taşıyorsun yanında ama yani okyanusun ortasında sana yardım gelmesi vesaire çok zaman alıcı bir şey. Çünkü çok uzak mesafeler, oraya uçak ulaşmaz, helikopter ulaşmaz, yine deniz yoluyla gelecekler sana. Karaya tabii sen yakın değilsen. Bu da zaman alıyor. Tabii ki o da gelirse. Yani teorik olarak böyle bir sistem kurdular ama bunların gücü böyle her tarafa yetmiyor. Çok
tabii büyük. Senin tıp okumuş olman bir şekilde dolaylı olsa da diş hekimisin. Mutlaka bir faydası vardır diye düşünüyorum.
Valla sonuçta bu dünya turuna tekneyle çıkan insanların çok azı tıp bilgisine sahip. Ne yapıyor bu insanlar? Kitaplar var bu konuyla ilgili. İşte çok pratik çözümler, işte onları okumak lazım. Onları yanınızda bulundurmak lazım. Kitler var. Acil yardım kitleri. Onları işte teknede bulundurmak lazım.
Kabullenmek lazım ama her şeyden önce galiba.
İşte, bir de şöyle
vallahi
bir şey
dediğim gibi bu işin şeyi yok, böyle en güvenli nasıl yapabilirim? Bu işin o kadar böyle belirlenmiş formülleri yok. Risk alıyorsun. Yani eğer sen alıştığın, bulunduğun ortamdan çıkıyorsan, yola gidiyorsan belli bir risk alıyorsun. Bunu kabullenmek lazım. Yani şeye de ben kesinlikle karşıyım. Ya herkes yapıyor, hiçbir riski yoktur. Ondan sonra gözümüzde büyütüyoruz. Yok, var. Belli bir riski var tabii. Şey bile riskli. Yani gece gidiyorsun. Yani gündüz gece gidiyorsun. Fark etmez, gündüz bile olsa sürekli araba kullanır gibi önüne bakmıyorsun ki. Tam tersi, önüne hiç bakmıyorsun gibi bir şey. Sadece yanaşırken falan bakıyorsun.
Referans yok galiba.
Yani referans da yok. Su üzerinde yüzen cisimler var, balinalar var, uyuyan balinalar var veyahut gemilerden düşmüş konteynerlar var. Bunlar işte hemen batmıyor işte ama suyun üzerinde de gözükmüyor. Ne radarla görebiliyorsun, ne bir şey yapabiliyorsun. Tekne bir şekilde onlara şey yaparsa, vurursa batıyorsun abi orada. Yani bunun da hiçbir önlem alamazsın buna karşı. Yapabileceğin hiçbir şey yok ve bu riskleri alıyorsun yola çıkarken. Anladın mı? Ve bunları biliyorsun da olabilir. Ama diyorsun ki olma olasılığı çok zayıf diyorsun. Olan olaylar var. Olan olaylar olduğu için mümkün olduğunu biliyorsun. Ama çok düşük ihtimal olduğunu da biliyorsun. Yani umarım benim başıma gelmez diyorsun. Öyle yani.
Evet.
Yani hastalıklar da böyle. Başına çok kötü hastalıklar gelebilir. Çok çaresiz kalabileceğin şeyler yaşayabilirsin. Sonuçta tekne ne kadar küçük de olsa deniz... İşte rüzgar çok ciddi yükler bindiren şeyler, ne derler, güçler. İşte inanılmaz güçlerle boğuşuyorsun. İşte vinçler var, vesaireler var. Bunlarla işte bunlar sayesinde tek başına da dahi olsa boğuşabiliyorsun ama kazara elini bir yere sıkıştırsan veya işte bir tarafını kırsan hakikaten çok zor anlar geçirmen söz konusu. Ama işte dediğim gibi risk alıyorsun.
Evet, yani müthiş bir hikaye dinledik gerçekten senden. Saatlerce de anlatabilmek mümkün bu durumu. Evet. Bu haftaki programı da süre olarak geçmiş durumdayız. Bu programda hiç bir parça çalmadan da daha önce Hakan'la kırmıştık bu rekoru. Şimdi bir başka Hakan'la bunu
benzer tekrar... bir konuydu galiba ya.
Biz de Kontiki'yi konuşmuştuk.
Kontiki'yi konuşmuştuk.
Thor Heyerdahl. Yani gene deniz aşırı ağır bir yolculuk konuşmuştuk. Onlar da kalaslar üzerinde
9 tane balsa kalasla
geçmişler. Çok efsane. Senin de referans aldığın.
Referans aldım. Şimdi benim bu yola çıkarken işte tek başına çıkacağım. İşte üstelik işte çok da aslında temelde bu iş için uygun olmayan bir tekneyle yola çıkacağım diye düşündüğüm zaman herkes zaten sen delisin diyordu. Ben de kendime ben deli miyim acaba diyordum. Sonra işte bu Kontiki'yi düşünmeye başladım. Yıllar önce okumuştum Kontiki'yi. Sonra tekrar aldım, yine okudum. Sonra dedim ki yahu adam 9 tane balsa kütüğünün üzerinde okyanusu geçmiş. 1900'lerin başlarında bu işi yapıyorlarmış. Gelmişiz 2000'li yıllara. Elimdeki teknolojiyle ve tecrübeyle, edinilmiş tecrübeyle niye yapılamasın ki? Mantığını kullanarak yola çıkmaya cüret edebildim. Yoksa çok
cesaret kaynağı oldu.
Cesaret kaynağı evet. Oldu benim için. Evet.
İyi de etmişsin.
İyi de etmişsin. Bambaşka deneyimler evet. Dinlemiş olduk sayende. Bu hafta gene 5 program konuğuyla ki daha fazla seyirciydi. İlk defa bu programı böyle geçirmiş olduk. Riva yolu üzerinde Kulin Dağ'dan seslendik dinleyicilerimize. Geçen hafta olduğu gibi. Bu haftaki program konuklarımızı tekrar tanıtayım. Deniz Dursun, Kulin Dağ'ın sahibesi, Erhan Sinor, Bozcalı'dan arkadaşımız, Hakan Kabasakal ve bu keyifli geziyi bize anlatan Hakan Öge ile bu hafta birlikteydik. Çok teşekkürler Hakan. Herkese çok teşekkürler tabii bu arada.
Ben teşekkür ederim.
Bambaşka deneyimler dinledik senden. İlerleyen haftalarda belki spesifik adalar üzerine, belki bu geziler üzerine birlikte konuşma imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum.
Tabii seve seve.
Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de Açık Radyo 94.9 frekansında yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşçakalın.